Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum üstadım. Teşekkür
ederim. Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetinizi daim eylesin.
Amin.
Hocam bugün sohbetimizde İslam'ın hayatımızın bütün zamanlardaki belirleyiciliği, buna mukabil insanlarımızın farklı ortamlarda İslam'ın şu veya bu hükmünü bazen görmezden geldiği, bazen unuttuğu, bazen yani bu şartların gereği bu tarzındaki bir mantıkla hayatlarını düzenlediği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Zaman zaman eğlence ortamları, zaman zaman tatil ortamları, yani diyelim ki mesela haramlar, helaller, bu tarz hassasiyetlerin unutulduğu zeminler ortaya çıkarıyor. Sanki İslam şu zamanda bu ölçüleri koyar da şöyle ortamlar olursa bunlarda esneme işte mümkündür vesaire gibi bir mantık
uyduruluyor.
Yani öyle bir anlayış gelişiyor kendiliğinden, sanki yerleşiyor ve o ortamlarda uyarıldığında da insanlar sanki kardeşim yani bu ortamın gereği bu tarzında anlayışlar, yani ana anlayışta problem ortaya çıkıyor. Onun hayatın farklı alanlarında da tezahürü ortaya çıkıyor diyelim. Bunu zaman zaman iş dünyasında görüyorsunuz. Kendi çıkarına göre bir düzenlemeyi dünyanın gittiği nokta olarak mesela, değil mi? O tarzda, yani başka şey düşünülemezmiş gibi bir altyapı, bir mantık oluşuyor. Bunları değerlendirelim istedim. Hatta şöyle bir şey, yazın İslam nereye gider gibi bir soru mesela. Yazın, yani düğünde İslam nereye gider gibi, iş hayatında İslam nereye gider gibi bu soruyu çoğaltabiliriz. Yani bu İslam'ın belirleyiciliği hangi ortamlarda var olur da hangi ortamlarda ıskalanabilir gibi bir soru. Böyle bir çerçeve, bunu biraz konuşalım bugün isterseniz.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siz biraz daha zorlasaydınız herhalde şunu diyecektiniz zannettim. Gündüz çok iyi Müslüman, gece hayatını yaşıyor.
Mesela o da işte aynen benzeri bir...
Ya da gündüz istediği gibi yaşıyor, gece ibadete veriyor kendini.
Evet.
Yani biraz gibi daha yani, daraltsanız...
Aynen o yani.
12 saatlik limitlere bölseniz bu çıkacak.
Bu çıkacak, evet doğru.
Veyahut da mesela tasavvuf erbabı, zikir ehli ama dükkanında alkol de bulunduruyor. Ticaret bunu gerektiriyor diyor.
Gibi, evet.
Parçalanmış kalp sahibi olma hastalığı bu.
Evet.
Yani bütüncül bir kalp yönetmiyor bu mümin bünyeyi. Allah-u Teala'nın Yahudileri kınadığı şeylerden birisi bu. Bakara suresinde Rabbimiz, yani kitabın bir bölümüne inanıyorsunuz da öbür bölümüne inanmıyor musunuz siz?
Evet.
Buyuruyor. Ya, keşke kullanmasak bu cümleyi ama Yahudilik de böyle gitti elden.
Evet.
Direkt Yahudiler biz Musa'nın dininden vazgeçiyoruz demediler. Şimdi de demiyorlar zaten.
Evet.
Ama şimdi bariz bir şekilde kökleşmiş bir geleneğin üstünden bu Yahudiliklerini yapıyorlar. İlk başlarken peygamberleriyle tartışarak bu işe başladılar. O olmaz mı? Bu kadar olmaz mı?
Pazarlık. Hani
kaça yaparsın der gibi. Mesela evet. Kur'an-ı Kerim açtığımızda ilk Fatiha'dan sonra ilk surenin adı nedir?
Bakara suresi.
Bakara suresi 286 ayet. Şimdi İslam'ın, Müslüman'ın kitabı Kur'an'da ne anlatılıyor olması lazım? İslam'ın temelleri hemen başlaması lazım. Asgari 100 ayeti başlar başlamaz Yahudilerle ilgili.
Evet.
Bakara suresinin sadece. Müslüman Kur'an'dan, Bakara suresinden eğitime başladığında önce anti-Yahudiliği öğreniyor demek ki. Yahudi olmamayı
bir karakter öğreniyor. Değil mi?
Evet,
bir karakterden farklılaşmak isteniyor.
Bu çok enteresan bir şekilde de ilk anlatılan şey Yahudilerle ilgili inek pazarlığıdır.
Evet.
O renk olur mu? Bu olur. Kurbanlık, kurban bayramında kurbanlık alan bir insan gibi peygamberiyle tartıştılar. Musa Aleyhisselam'a işte hangi peygamberse ya da...
Hatta sonunda değil, neredeyse kesmeyeceklerdi.
Bu da gösteriyor ki kafir değiller aslında.
Evet.
Yani evet. Bize ne Allah'ın emrettiği kurbandan demiyorlar.
Demiyorlar, evet.
Ama hem dindarlar hem de keyiflerini bozmak istemiyorlar. Yani peygamber bir emir veriyor onlara, masaya koyuyorlar bu emri. Bir inceleyelim
evet,
diyorlar.
Masaya koyuyorlar.
Bir yani, inceleyelim bunu diyorlar.
Evet.
Bunu yaptığı zaman mümin gitti. Yahudi evet. Gitti o zaman işte.
Evet.
Yani Allah emir verecek. Sonra ibadetlere de yaptılar bunu tabii. Şu evet. İbadet şu kadar, bu ibadet bu kadar. Bir bütün olarak Allah'a teslim olmak Müslümanlığın adıdır.
Evet.
Allah'ın emirlerinden beğenip beğenip almak ya da istediğini geri göndermek Yahudiliğin adıdır. Şimdi burada Müslüman Yahudileşti falan gibi manada demiyoruz. Karakterleri konuşuyoruz.
Zaten Kur'an'da o örneklerin verilmesi de
bir hikmeti var.
Bu karakterde olmayın.
Olmamayın diye. Evet. Yani onlar da çünkü dindar insandılar bir kere.
Mesela onlarda da düzgün karakterli insanlara işaret ediliyor yine
tabii,
Kur'an'da.
Tabii. Değil mi?
Rabbaniyun vesaire.
Yok canım var. Evet. Ama yüzde kaç kadar var?
Gibi yani.
Genel kitlesi bu bahsettiğimiz Yahudi evet. Kitlesi. 3 tane 5 tane var. Bunlar bir defa şunu ben çok önemsiyorum hocam. Yani Yahudiler fedakarlık yapmış bir nesil aynı zamanda. Mesela Musa Aleyhisselam'la beraber hicret etmiş insanlar bunlar.
Evet. Mısır'dan değil mi? Hazreti Musa'nın o
hem de öyle bir deve
mücadelesi.
Katır üstünde yapılmış bir hicret de değil yani. Deniz üstünden yapılmış bir
evet.
Hicret. Yani mucizevi bir hicret yapmış insanlar.
Evet.
Allah-u Teala'nın nimetleri bir daha insanlığa tekrar etmemiş bir şekilde, mucizevi bir şekilde üzerlerine inmiş
nimet
insanlar.
İnmiş, evet.
Yani bunlar pişmiş bıldırcını gökten yemiş insanlar.
Evet.
Yani şaka bir, ciddi bir nesil, şaka bir nesil evet. Değil öyle. Büyük bir lütuf görmüşler. Bu lütuflar onları daha fazla Allah'a yaklaştıracak, dini daha ciddi ele alacak bir mantık sahibi yapması gerekirken aksi oldu. Nimet gördükçe şımardılar. Allah-u Teala'nın onlara verdiği rahatlığı gördükçe açıldılar. Papatya gibi açıldılar bu sefer. Bu alınıp da
evet.
Bu bizim Müslümanlığımıza taşınması vicdansızdır. Yani biz müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Ama hastalık nasıl onlardaki verem hastalığı bizde de var mesela insan olarak. Onlardaki bu karakter sorunu
1000 yıl önce de 5000 yıl önce de insan karakterindeki doğrular yanlışlar.
Yok doğrular yanlışlar. Aynı şey bizde evet. De hicret eden var.
Evet.
Müslüman kardeşlerimiz Bulgaristan'da dinleri için zorlanınca kalktılar Türkiye'ye mesela hicret ettiler. Bizde de hicret var.
Evet.
Bizde de o hastalığın olması doğal. Hastalığa karşı mücadele etmemiz, bu Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yapma hastalığına karşı kendimizi korumamız bizim müminliğimiz ve farkımız olacak.
Yani burada konuşurken de diyelim ki yani Yahudiliği bir daha yargılamak gibi bir
yok.
Yani kendimiz bizi açısından
ki.
Kendimiz açısından değil mi? Onlardaki sapmaya düşmeme.
Yani Yahudiliği yargılasan ne olacak? Yargılamasan ne olacak yani? Ama bugün bütün insanlığın sorunu olan bir nesli anlamak için Allah-u Teala Bakara suresini onlarla başlatıyor.
Evet, evet.
Böyle sadece İsrail'de tanklar Filistinlileri eziyor demekle olmuyor. Bu karakter onların peygamberin üstüne de sürdüğü tanktı aslında.
Evet.
Yani o gün ellerinde tank yoktu ama bıçaklarını peygamberlerin üstüne sürdüler. 1-3-5 peygamber kesmediler
kestiler,
bunlar.
Evet.
Yani bunlar peygamber kesme kabiliyeti olan bir tipler. Şimdi ellerine tank geçince tankla çocuk kesiyor.
Evet.
Çok bir şey değişmedi. Biz bundan bir ders kendimize çıkarırsak Allah'ın izniyle onlar gibi olmayız. Hayır, onları böyle tarihten bir varmış bir yokmuş masalı gibi öğrenmeye ve yorumlamaya kalkarsak Allah muhafaza bizim neslimizin içinden de böyle bir şey çıkıp. Özet olarak Yahudi ne yaptı? Dardayken Allah'a sarıldı. Dindarlığını ortaya koydu. Hicret etmeye hazır oldu. Mesela demediler ki biz Firavun'un sisteminde kalalım, ne işimiz var Musa'nın peşinden, burada gizli iman ederiz demediler. Haydi hicret ediyoruz deyince fedakarlık yapıp hicret ettiler.
Evet.
Ama neden? Can boğazdaydı. Dardaydı. Bizim 1940'lı yıllar gibi.
Evet.
Yani Müslümanlar hiçbir şekilde dinlerinden taviz vermiyorlardı. Asılıyor, kesiliyor ama Müslüman Müslüman kalıyordu. Ne zaman nimetleri gördü Yahudi nesli? Allah-u Teala'nın nimetleri ard arda geliyor. Çöller çiçek açtı onlar için. Kimlik değiştirdiler. Şimdi de biz, ben burada daha önceki konuşmalarımızdan birinde örnek verdim. Babam Arapça okuma dönemine gelmiş, 12 yaşında Arapça okuyacak. Hocası, oğlum bir kitap bul oku demiş. İşte 1940'lı yıllar, kitap nerede bulacak, nerede okuyacak? Ne yapmış? Kimde kitap var diye sormuş. Halim Efendi diye 8 kilometre öte bir köyde bizzat da kitap varmış bir tane. Kendisi okuyacağından değil. Herhalde çocuğunu mu okutmuş, ne okutmuş ya da ona babasından kalmış. Kalkmış yürüyerek 12 yaşında bir çocuk gitmiş. Amca demiş, ben Dursun Efendi'den Arapça okuyacağım. Sende emsile kitabı varmış, onu bana verebilir misin demiş. Net cevap vermiş adam. Böyle her gelene versem şimdi kitap mı olurdu demiş.
Evet.
Çalışacaksan gelirsin, her gün dersini çalışır gidersin demiş. Sekiz kilometre hocam.
Evet.
Şu andaki araba yoluyla 8 kilometre ama.
Oo.
1940'ların yollarıyla.
Evet, evet.
Yani artık neresiyse. Ve ders böyle çalışmış.
Evet.
İki günde bir gitmiş. Ne zaman ders toplandıysa kitaptan bakmış. Hocasında da yok kitap zaten. Kitap kıtlığı var, kitap yasağı var. Şimdi o insanlar, o nesil Allah-u Teala'ya ve şeriatına, dinine sarıldı. Şimdi internet kitap, telefon kitap, masalar kitap, imam hatiplerde kitap rengarenk.
Evet.
Arapçanın kıymeti nerede? Bir örnek üzerinden gidiyoruz.
Evet.
Yani meselemiz sadece Arapçayı ihmal etme meselesi değil. O zat, babam.
İmkan artıyor.
İmkan arttı, himmet düştü.
Evet.
Çileye tahammül, sabır kabiliyetimiz düştü. Yani sizin anneniz, bizim annemiz kaç çocuk doğurdu? Tamamının çamaşırını eliyle yıkadı değil mi?
Evet.
Evi temizledi. Bulaşıkları yıkadı. Altta ahırda 3-4 tane en azından inek baktı.
Onların altını temizledi.
Temizledi. Hastane kelimesini duymamışlardır.
Doğru.
Ya 3-5 ağrıdan parmağı koptu diye doktora gidecek.
Doktora mı gidilir gibi? Evet.
Şimdi bunların hepsinin yerini teknoloji aldı.
Evet.
Teknoloji aldı. Sizin anneniz Ahmet Taş getiren yetiştirdi. O kıtlıklarda, hiç yoklukta. Evet. Benim annem beni, Allah razı olsun hepimizinkinden, yetiştirdi. Şimdiki nesil her şeyin makineye emanet edildi. Hatta öğretimin de hocalara, imam hatip öğretilerini, din dersi öğretmenlerine, devletin çocuklara siret öğretin diye imkan tanıdığı bir dönemde biz nesil yetiştiremezsek ne diyeceğiz Allah-u Teala?
Evet.
Nimetler geldi, himmetler ve gayretler azaldı, oldu.
Evet.
Yahudilerde de böyle olmuştu. Akıbet ne oldu Yahudilerde? Din ellerinden gitti ama.
Evet.
Allah-u Teala aldı dinini, sağlam olsun diye Hristiyanlık getirdi. Hristiyanlık başka bir pencereden bakılacak bir şekilde yine dini berbat ettiler, bozdular. Onu da Allah aldı Allah-u Teala. Ashab-ı kiramın döneminde İslamiyet'i getirdi. Ashab-ı kiram can ve mal verip dinlerini, her şeylerini verip dinlerini ayakta tuttular.
Şimdi imtihan bizim imtihanımız.
Şimdi bize geldi.
Evet.
Ya o adi karakter bizi de bulaşacak neuzübillah ve bizden bir dönemliğine, İslamiyet tamamen gitmez yeryüzünden, ama bir dönemliğine din bizim elimizden kayacak.
Herkes kendi,
biz bizim dönemimizin
imtihanını yaşayacağız.
Düğünlerde tavizi verilen bir din sahibi olacağız. Buna da Allah'ın rızası yok. Allah 24 saat 365 gün istiyor.
Evet.
Cenazedeki gözyaşlarını düğünde gözyaşı olarak istemiyor. Evet. Ama şeriata bağlılık olarak istiyor. Cenazeye hükmeden Allah'ın düğüne de hükmetmesi lazım. Düğün günü kendimizi free diyorlar ya, serbest. Zannettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın rızasının dışına taşıyoruz. Bunu bir kişi yapıyorsa,
dışarıda bırakıyoruz.
Bunu da bilerek yapıyoruz tabii.
Evet.
Bunu bir kişi, üç kişi, beş kişi yaptı diyelim, bu kadar defo olur. Ama toplum bunu teamül haline getirdiğinde, evet, bu teamül haline nasıl geliyor? Mesela dünkü Müslüman olarak düğünde neredesin bugün kardeşim diye ikaz eden olmuyor. Emri bil maruf, evet, ve nehyanil münker yapılmıyor. İslam'ın ve Müslümanlığın otokontrolü aktif değil.
Ya teamül haline gelmesi demek,
benimsenmesi demek.
Oradaki yanlışların söylenemez olması anlamı.
Rahatsız edici niteliği yok.
Niteliği yok.
Halbuki ümmet o bugün ayıplanan şeyleri kaldırmış bir ümmet olarak var dünyada.
Evet.
Değil mi? Hristiyanlık papazların eliyle bunu bozduğu için Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın dinini kaldırdı da Muhammed Aleyhisselam'ın dinini getirdi. Özü bu, bu meselenin zaten. Bir de dönüyor dolap, bakılıyor ki o adamların düştüğü yamaçtan aşağı düşmek üzere ümmeti Muhammed.
Evet.
Bu sıkıntılardan dolayı ümmeti Muhammed'in içinde 24 saat aktif, 365 gün aktif, mevsimlere göre değişmeyen, şartlara göre değişmeyen namazımız olduğu gibi, imanımız olduğu gibi sosyal hayatımız da olması lazım.
Evet, sosyal hayat.
Çünkü bu arızalar hep sosyal hayatta ortaya çıkıyor. Çünkü namaz elhamdülillah kılan her halükarda kılıyor. Seferilikte de kılıyor. Yani namaz kılmayan kılmıyor da, kılan kolay kolay namazdan feraat etmiyor.
Evet.
Ya mesela,
ya namaz üzerinde bir, ya bu olmasa da olur gibi bir zihniyet yok. Olamaz. Yok.
Mesela
yani,
şöyle duydunuz mu? Yolculuğa çıkınca namazı kılmıyor adam.
Evet.
Tek tük, yani gençte olur belki. Evet. Ya, henüz karakter, namaz heyecanı oluşmamıştır. Mesela siz, biz yaştakilerde işte kışın kılmıyor. Duydunuz mu böyle?
Böyle bir şey olmaz. Evet.
Olur da yaygın değil.
Evet.
Tek tük. Ama sosyal konularda, sosyal konularda ve İslam'ı toplumsal yaşama özentimizde oluyor.
Mesela şöyle şeyler de olmaya başladı hocam. Diyelim ki iş hayatının rutini içinde, akışı içinde namaz ihmalleri, yani ibadet noktasında, mesela oruç noktasında gittikçe o tarz şeyler olmaya başlıyor, değil mi? Yani o sosyal hayat dediğimiz şey ihmallere önce belki yol açıyor, ardından kendi içine sindirmek için, yani sanki ıskalamaklar falan devreye giriyor. Yani o sosyal hayat şeyine
önce sünnetler bırakılıyor
gibi yani.
Sonra farzlar hızlı bir şekilde bir dakikada üç rekat şeklinde kılınıyor.
Evet.
Maalesef böyle. Son dakikaya bırakılıyor.
Yani orada da belki bir içe sindirme süreci işliyor, değil
şimdi
mi hocam?
Şimdi bir kere kaymaya başladıktan sonra Müslümanın ameli, evet, yapısı, bu nereye kadar dokunacağını, neleri kaydıracağını hiç kestirmemiz mümkün değil.
Evet.
Yani kayma
ameli
süreci,
yapı dediniz hocam. Tam
ameli yapımız, evet, yani kolay kolay imanda olmaz inşallah.
İnşallah.
Mesela faize bulaşmış bir Müslüman bile artık helal olmalı faiz, haşa demez.
Demez.
Ya bu evet, çok. Zaten aldandığımız şey bu. Demeden şeytan yaptırıyor bize bunu. Asıl kötüsü de bu.
İşte oradan şeye gidiliyor belki hocam. Uzun sürede hayatımızda mesela faiz duyarlılığı kalmıyor. Namazı ihmal ettiğimizde içimiz yanmamaya başlıyor. Değil mi? Yani şimdi oruç tutan birisi ıskalaya ıskalaya diyelim bir oruç mevsiminde iniyor bir iki güne oruç. Yani bir iki gün tutarsam olur.
Bilhassa genç kadroda.
Genç
bir 10 sene oruç tutmuş Müslüman, bir daha orucunu bıraktığını rastlamadım.
Evet.
Ne oluyor? Mesela 18 yaşında geçen sene tutmuştu. Bu sene imtihanlarım var, tutmayacağım diyor. Mesela bu sene çok karşı.
Mesela böyle giderek hocam, ya bir 10 yıl sonra o gencin yani hayatında oruç, ya ben artık 28 yaşına geldim, 30 yaşına geldim, bunları artık tek bir fire vermeyeyim gibi bir duygu mu oluşur? Yoksa
hocam, evet. Yırtık büyür.
Evet.
Yırtık
evet.
Düzelmez hiçbir zaman. Bunu evet. Söylemek çok zor ama şeytan o fırsatı kaçırmaz hocam.
Evet.
Bir kere gömlekten sökük aldı o.
Evet.
O söküğü zaten bir kere sökülür bir şey.
Evet, evet.
İlk iliği söktün mü aşağı doğru gömleği yırtıyorsun ondan
ya,
sonra.
Evet.
Bir hafta oluyor, bir sene oluyor. Burada hocam bir not koymak istiyorum da. İnşallah bir müjde, toplum bazında bir müjde, bireyler olarak huzurluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi var. Dolaylı gibi duruyor da onun için vurgulayarak konuşuyorum. İslam'ın ilk kaybolacak olan kimliği siyaset kimliğidir diyor. Son kaybolacak kimliği de namazdır. Namazdan sonra da İslam yoktur zaten buyuruyor.
Evet.
Bu meşhur hocam.
Bu siyaset kimliği ilk defa duyuyorum bu hadisi hocam. Ben.
İlk İslam ilk siyaset halkalarını kaybedecektir diyor.
Nitekim neyi kastediyor?
Otoritesini kaybedecek. Yani Raşid Halifelik kaybolacak. İslam çünkü siyasetle topluma hükmediyor.
Evet.
Topluma hükmeden gücünü kaybedince mesela oruç namazın bir öncesinde görünüyor.
Evet.
Hac bir öncesinde görünüyor.
Evet.
Diğer bir tür hep namaz hikmeti ilahi. Bakınız hala en kötü semtlerde bile camiler duruyor ve ezan okunuyor.
Evet.
Namaz gitmedi hala.
Elhamdülillah. Evet.
Halbuki İslam... Yani çok ince ayarları bakıldığında sıfır orada.
Evet.
Sıfır duruyor.
Baktığınızda bir...
Mesela tek tük münferit eylemler. Siz son 50 senede münferit bir iki sözü hariç ezanı protesto mitingi gördünüz mü hiç? Yapan oldu mu? Yani mesela Ehl-i Sünnet'te savaş açıldı filan ama bir ezan istemiyoruz kitlesel hareketini ben hatırlamıyorum mesela.
Evet.
Siz benden yaşlı olarak belki...
Yok ya, eskilerde değil. Belki yenilerde ve bazı muhitlerde işte...
Bireysel eylemler
ses değil. Yüksek falan filan gibi o tarz yüksek, şeyle.
Ben de rahatsızlığımı söylediğim oldu hocam.
Olmuştur evet.
Yani bir apartmanın...
Ölçüsünün kaybedildiği...
Yani 4-5 bebeğin uyuduğu bir apartmanın tam karşısında caminin küçük bir minaresi var. Böyle... Camları zong zong ediyor binanın ezan başlayınca. Bu yanlış bir şey.
Evet.
Yani ezan bağırmak değildir, duyurmaktır. O gürültüde zaten anlaşılmıyor bir şey. Müezzin efendi uyardığımda burası cadde kenarı duyulmuyor başka türlü dedi. Sen caddedeki gürültüyle yarışırsan
evet.
Sokağa 7-8 tane minare hep tırman lazım o zaman.
Evet.
Ya bak müftüye söyledi, müftü evet. Beni haklı buldu.
Evet.
Toparladı yani. Sonra müezzin dedi hakikaten rahatmış mı dedi. Bu tek tük hatalar.
Anladım evet.
Tek tük itirazlar. Ona bir doğru. Şey söyle ama namaza hala bir itiraz
tabii,
yok.
Tabii, evet.
Hala sökün yok namazdan.
Evet.
Elhamdülillah. Yani mesela Washington'da Beyaz Saray'a yakın bir yerde caddede Müslümanlar namaz kılıyorlar.
Kılıyor evet.
Yani bu namaz
yani o alameti farika
elhamdülillah
yaşıyor.
Yaşıyor. Bu da İslam'ın sıfırlanmadığını, sıfıra doğru kaymadığını gösteriyor. Mekanizmayı ayakta tutan siyasette bir sorun var.
Evet.
İnşallah o da yani siyasette sorun var derken hilafetin kaldırılmış olmasını, bugünkü günlük siyaseti kastetmiyorum. Hilafetin kaldırılmış olmasından kaynaklanan mekanizmayı ayakta tutucu gücün kaybı sorunu var. Bu namaz meselesine müdahale için bunu söyledim. Yani namaz kaybolduktan sonra konuşacak bir şeyimiz
şey
yok artık. Allah
tabii.
Muhafaza
Allah
buyursun.
Korur.
Bu ne kadar mesela siz de geziyorsunuz, ben de geziyorum. Evet, köylerde işte filan semte gittiğinde iki kişi var ama 40 haneli köyde iki kişi camiye geliyor mu?
Evet. Doğru.
Camiye geliyor.
Doğru.
Yaz günü tarlasından iki kişi geliyor.
Evet.
20 sene önce
camisiz bir köy yadırganıyor hala.
5-10 köy.
Evet.
5-10 köy kaldı Türkiye'de camisiz. Evet. Yıllardır kapısı açılmamış bir cami yok mesela
evet.
Hocam.
Tabii.
Bu hamd edilecek bir şey.
Evet.
Elhamdülillah. Şimdi tekrar meselemize dönelim. Bir hastalık çeşidi, İslam'ı ya da Allah'ın gönderdiği dini, eskileri de katarak konuşmuş olalım, Allah'ın gönderdiği dini kırparak yaşama. Evet. Bu bir hastalık çeşidi.
Ameli hayat dediniz orada, evet.
Bu kırpma da ameli hayattan, sosyal dünyadan başlıyor. İmandan direkt başlamıyor. Çünkü imandan direkt başlaması bir beyin zonklaması nedeni olur. Mümin depresyon geçirir bundan. Ne oluyor bana
düşünüyor? Şu tarz bir sözü biliyorsunuz hocam. Hani inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi. Ya belki buradaki risk yaşanan o ameldeki bir takım aşınmanın.
Sonunda, evet. Sonunda sosyal hayatta, yani birbirimizle yüzleştiğimiz alanlarda birbirimize tavizkarlığımızı, dinden kırpma becerilerimizi birbirimize teşhir ede ede sonunda norm haline geliyor.
Evet, norm haline geliyor.
Toplum bunu normlaştırınca, mesela dün %100 tesettürlü bir kız bugün düğününde, nişanında normal diğer insanların kızına benzedi. Normal çocuğun düğünü.
Evet.
Hayatta bir defa, bir kere, 10 kere, 100 kere dendikten sonra bunun matematiksel formülü şu: önemli olan Allah'a karşı ilk cürettir.
Evet.
İlk cesarettir.
Evet, Allah.
Bu sabah namazında olsaydı götürecekti cehenneme. Alkol kullanmakta olsaydı götürecekti. Melekleri inkar etmekte olsaydı helak edecekti. Kaderi inkar etmekte olsaydı helak edecekti. Kur'an-ı Kerim'in filan ayetini maazallah kabul etmiyorum dese helak edecekti. Anında helak edecekti ama.
Evet.
Kadere iman etmiyorum dediği gün gidecekti o zaten.
Evet.
Bu Allah'a karşı korkunç bir cüretti. Ana trafo üzerinden bir cüretti.
Evet.
Ne yapıyor şeytan? Bu trafo üzerinden cüreti yaptırmıyor. Yangın çıkar, acil müdahale olur diye yani korkuyor.
İnsanı da zorlayamam ona gibi bir şey.
Müslümanı hesap zorlayamazsın. Babası var, çevresi var, eşi var, evet, arkadaşları var.
Bunu yaptıramam diyor yani.
Yani mesela ben çok önemsiyorum hocam. Bir menkıbe anlatılıyor. Sarhoşun biri, bu yalnız şey temel fıkrası gibi bir şey değil, Trakyalı bir kardeşimizin bana bizzat anlattığı bir mesele bu. Sabahleyin sahura kalkıyor kadın, evet, çocuklar filan. O arada sarhoş olan, yani Ramazan'da bile içki içen kocası da kalkıyor.
Evet.
Kadın kocasına diyor ki, bari soframızı kirletme, ne kalkıyorsun sen diyor. Ben çocuklarımla oruç tutacağım diyor. Adam diyor ki, hocam çok enteresan, hiçbir dini değeri yok, psikolojik değeri var. Be kadın diyor, İçki içiyorsak sahur yemeyecek kadar gavur muyuz diyor.
Evet.
Yani çünkü adam sahura kalkmayı da bir ibadet biliyor.
Bir bağlantı noktası hocam.
Hocam çok hoş bir şey.
Evet, bağlantı, onu kaybetmek
bunu
istemiyorum.
Bunu duyduğumda bu adama Allah iman nasip eder diye içimde bir umut yeşerdi.
Yani i̇nşallah. Tabii.
Çünkü bir noktadan hala Allah'la bağlı görüyor
tabii,
kendini.
Tabii tabii.
Öbür tarafı oksitlenmiş.
Evet.
Orucu oksitlenmiş. Alkol konusunda, haramlarda oksitlenme yapmış. Devresi çalışmıyor adamın.
Bir de ben anlatayım o zaman hocam.
Buyurun.
İki alkolik varmış. Birisi...
Ama benimki hikaye değil hocam.
Ama benziyor bunlar birbirine. İki alkolik varmış. Birisi Müslüman, birisi Hristiyan. İşte Hristiyan olanın şişesi boşalmış. Beraber gidiyorlar, Müslüman olandan ver şu şişeyi de bir fırtalayayım demiş. O da demiş ki, bir kelime-i şehadet getir, o zaman vereyim. Yani bir ayrı bir duyarlılık o da hocam yani.
Hocam ama bu
her şey bitiyor da dediğiniz gibi içeride bir o bağlantı noktası onu
İman
bitirmiyor.
Evet. Hala imanın kırıntısı, evet, var. O sönmemiş közden Allah'ın izniyle iman ateşi yükselir.
Evet, ona inşallah.
Yani bir közde bir orman yanar mı yanmaz mı, onu düşünelim biz.
Evet.
Yani küçük bir kıvılcımla bir orman yanabilir. Bu da bütün aydınlanmayı o bir küçük kıvılcımla sayalayabilir. Peki hocam, o zaman şöyle devam edelim. Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ı perişan etmek için geldikleri meydandan nasıl imanla döndüler?
Ya, büyük bir imanla.
Nasıl ne biçim iman hem de ya?
Firavun'a senin hükmün bu dünyaya geçer diyor yani.
Yani adi bir sihirbazken geldiler, dev bir şehit olarak Allah'a gittiler ya, hocam.
Evet.
Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'ı gördüklerinde beyefendice davranmayı uygun bulmuşlar. Demişler ki Musa Aleyhisselam'a, yaşlı başlısınız, buyurun siz önden
siz önce yapın.
Onların bu peygambere saygısını Allah-u Teala imana giden bir yola dönüştürdü onlar için.
Evet.
Ve Firavun'a da ibret oldu, ayrı bir konu. Ama her halükarda yani küçük bir kıvılcımı basit görme hakkına sahip değiliz. İşte Firavun sihirbazları hocam. Çok evet, büyük bir örnek bu. Yani sarhoş da olabilir bir insan.
Zaten bu programı da biraz yani şu konuyu bunun için. Yani insanların o kıvılcım şey var, ana ateş var, küllenmiş
var
belki.
Biiznillah.
Ya bir şey demeye çalışıyoruz. Yani bu İslam'la ilişki böyle mevsimlik bir ilişki değil. Yani gündüz yapıp gece ıskalanacak bir
asla
ilişki değil. Madem ki namazı önemsiyorsunuz, değil mi hocam? Bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani içinizdeki kıvılcımı bitirmemişsiniz, söndürmemişsiniz. O zaman hayatın diğer alanlarında da.
Yani böyle bir yuvarlanış var.
Evet.
Bizden önceki ümmetler bu yuvarlanışı denediler.
Evet.
Şeytan hiç affetmedi böyle bir hatayı. Onları cehennemin gayya kuyusuna düşürünceye kadar sürükledi bu sefer. Bu tavizi başlatmamayı özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kereliğine ölünülmez.
Evet.
Yani evet. Bıçağı bir kereliğine damarında deneyemezsin.
Evet.
Allah ve peygamberle ilgili konular bir kereliğine de aşılamaz. Bin kere hata yapılabilir ama. Kasıt olmadığı sürece.
Kasıt olmadığı sürece.
Bin kere şaşırır kul. Bir kereliğine bugün sabah kılmayacağım diyemez ama bin defa kaçırmış olabilir sabah namazını.
Evet.
O hata. Öbürü kasıt. Basit görme.
Evet.
Allah-u Teala'nın emirlerini kendi yaşına, çıkarlarına, ticaretine, çevresine göre ayarlama.
Basit görme dediniz hocam. Ha,
cinayet evet. O zaten.
Evet.
Cinayet o. İki, yani bu yapılmasın diye konuşuyoruz.
Evet,
İki,
evet.
İnsan toplumuyuz biz. Meleklerden evet. Oluşmuyoruz. Hata muhakkak olacak. Ve bu bahsettiğimiz gevşeme sürecinin olmasında da esasen bir sıkıntı yok. Ondan daha büyük afet Allah'a davetle yükümlülerin kenara çekilmeleridir. İkaz edici kadromuzun olmayışı hocam. Şuna benziyor. Trafikte sürücüler hata yapabilirler. Sürat da aşabilirler. Dönülmez yerden dönebilirler. Kural koyucunun olmayışı. Trafikte...
Biraz da şey mi oluyor hocam? Mesela biz bu programı yapıyoruz. Biraz da dikkat ediyoruz. Yani burada konuşurken, ederken değil mi? Yani insanlara mesajımız doğru gitsin, reddedilmesin. Ya bir endişemiz de var. Değil mi?
Şüphesiz.
Yani bir endişemiz de var. Yani fazla mı söylemiş olabiliriz? Yani gibi. Yani uyarmak isterken tepkiye mi yol açmış olabiliriz gibi. Ama biz de diyoruz ki ya şurada ateş var değil mi hocam? Yani
biri bunu söylemesi
biri
lazım.
Biri söylemesi lazım. O şey alanı,
şimdi trafikte,
o söyleme alanı zorlaştı biraz da.
Niye zorlaştı? Keyfe dokunuyorsunuz
evet,
hocam.
Evet,
keyfe dokunuyorsunuz.
Evet.
Başlarken söze düğünden başladınız.
Evet.
Herkesin bir düğünü var, torununun düğünü var en azından.
Evet.
Şimdi hocam trafikte hatayı düşünelim. Yani 1000 araçtan 8'i hata yapıyor diyelim. Bir de trafikte müeyyidenin olmadığını, uyarıcının
evet.
olmadığını, trafik görevlisinin olmadığını düşünelim. Asıl kaos o zaman
evet,
değil
kaos,
mi?
Kaos, kaos.
Asıl kaos.
Evet.
Şimdi ümmetimizin içinde 20 tane genç, gençliklerinden dolayı, 10 tane bayan, 10 tane erkek de arkadaşları aldandıklarından dolayı yanlış bir iş yapıyor olabilirler. Bu evet trafikte bir hata. Bundan büyüğü hoca efendilerin, din adına maaş alanların ve sizin gibi bizim gibi din namına söz söyler diye bilinenlerin ailede hac etmiş, Kur'an bilir, hacı annelerin,
dedelerin,
dedelerin
evet.
uyarıcı, ikaz edici görevini ihmal etmeleri asıl afet hocam.
Evet.
Öbürü doğal bir olması gereken bir şey.
Yani onlar hayat akışı içinde hayat olur, var, olabilir. Olacak.
Peygamber aleyhisselamın sağlığında da oldu bunlar.
Evet.
Medine-i Münevvere'de mesela 8. senede Mekke fethedilince İslam devlet olduğunu ilan etti.
Evet.
Cezalar uygulandı, her şeyle %100 devlet oldu. Ondan sonra da hatalar oldu. İnsan toplumu bu.
Tabii.
Meleklerin bir araya gelmişliğine denmiyor ki, insanların bir araya gelmişliğine. Herkes kastan kemikten oluşmuş bir insan neticede. Ama ikaz edicilik hep canlı oldu. Ömer görmesin bunu dendi.
Evet.
Adam mesela Taif'te içki içiyor. Ömer Medine'de radıyallahu anh, adama diyorlar ki, hiç mi Ömer'in bunu duyacağından akıl etmiyorsun diyorlar.
Endişe etmiyorsun. Evet.
Ömer kasap değil ki hocam.
Evet.
Ama Allah'ın adına taviz vermeyen birisi.
Evet.
Allah bir şeyi murad ettiyse Ömer susmuyor. Ömer, herkes Ömer orada aslında. Ali de
herkesin izin içinde vermedi. Bir Ömer var.
Yani bizim bunu kaybetmiş olmamız, caminin önündeki hatalara İmam Efendi'nin bir mihrap beyefendiliğiyle müdahale etmeyişinde sıkıntı var. Biraz da yasaların bunu engelliyor diye bir zan oluşması var. Esasen yasalar bunu engellemiyor hocam. Yasalar sen karışma, polis çağır diyor.
Evet.
Zabıta evet. Çağır diyor. Bir burada nebzede... Böyle,
şöyle de bir şey var, sözünüzü unutmayın hocam. Yani özel hayatıma ne karışıyorsun sen tarzında bir şey. Yani bu tür ikazlarda bunlar mesela medyada da o tarzda tepkiler ortaya konuyor. Yani medya bunu hani diyelim ki İslami bir hassasiyet adına birisine bir şey söyleseniz, bir topluluğu uyarsanız ya da hoca çıkıp mesela yani şu bizim şurada yaptığımız konuşmayı kürsüde
yaptı ve sürüldü ya hocam.
Yani bu tarz şeyler de oluyor. Ama yani bir şekilde de İslam'ın hani sosyal hayatı, ameli alanı düzenleyen ölçüleri var. Bu ölçülerde kayma oldukça da bir şey başlıyor.
Hocam var, evet, yasal evet. Sıkıntı var.
Evet.
Mahkemeleri olan biriyim ben.
Evet,
söylediğim, evet. Okuduğum ayetlerin faturasını yüzlerce mahkemede ödüyor.
Yani o bir ara bu 28 Şubatlı günlerdeydi. Yani bir kaymakam şeyi çağırmış, vaizi, sen hadisi güncelleyemezsin demiş. Yani hadis orada kalsın, peygamberimizin söylediği şey orada kalsın, onu getirip kürsüye taşıdığında ya güncellemiş, hayata taşımış oluyorsunuz. Buna hakkın yok demiş. Şimdi tabii bu ortamlardan da geçiyoruz. Ama
hocam ben şunu evet. Söylüyorum. Bu var.
Evet.
Buna rağmen bir vatandaş olarak benim şu görüntüden rahatsız oluyorum diye valiliğe dilekçe verme hakkım yok mu hocam?
Var. Var tabii.
Bu valiye haftada 20-30 dilekçe gittiğinde sonunda yönetimi toplayıp şehirde bu tip şeyler dikkat çekiyor demeyecek mi? Kamuoyu evet. Bu değil mi?
Evet.
Öbürü gürültü çıkararak kamuoyu oluşturdu, haklı duruma geldi.
Evet.
Ben mesela hocam bir de her şeyden önce camilerin 150 metre yakınına meyana açılmaz diye kural var.
Evet.
Ben bu kanunu işlet derim. Ama bir dilekçe yazmaya üşenirken bir Müslümanın şöyle böyle deme hakkı yok.
Evet.
Yasaları tüketmedik biz.
Evet.
Yani yasal yolları tükettikten sonra bir itiraz hakkımız olabilir belki. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak biz yasal sıkıntılar, toplum baskısı, peygamberlerin de toplum baskısı vardı. Dünyada Adem Aleyhisselam'dan beri bir Hazreti Ömer'in 5-10 senesini bir kenara çıkaralım. Ne zaman Allah'ın kulları yasal teminat altında din yaydılar ki?
Evet.
Bu hep zorlukla oldu. Çünkü namaz da zor kılınıyor. Allah'ın emirleri de zor. Oruç yaz günlerinde kolay mı tutuluyor hocam? Hac kolay mı yapılıyor? Yani hac ibadeti böyle gidiyorsun, otelden camdan bakıyorsun, geliyorsun mu oluyor? Her ibadette bir meşakkat var. Bu da Allah'ın dinini ayakta tutma ibadeti. Bunda da meşakkat olacak. Dolayısıyla üstadım özellikle yanlışların, kaymaların olmasını bir tehlike görüyoruz. Önemsememeyi daha büyük tehlike görüyoruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim dedi ki, Yahudilerden örnek veriyorum. Çok enteresan hocam, Allah-u Teala Maide suresinde Yahudilerin lanetli olduklarını, bu lanete niye müstahak olduklarını anlatıyor ama. Yani lanetli.
Evet.
Niye lanetli?
Niye?
Çünkü onlar birbirlerinin kötülükleriyle ilgilenmezlerdi diyor.
İyiliği emretmez, kötülükten sakındırmazlar.
Sakındırmazlardı.
Evet.
Çünkü aşırı gidiyorlar, çizgiyi aşmayı sakıncasız buluyorlar, çizgiyi aşanla da ilgilenmiyorlar. İki suçu aynı görüyor bu ayette Allah-u Teala. Allah'a karşı cüret, cüret edeni kendi haline bırakma. Burada tutup zincir...
Fesat yaygınlaşıyor.
Böylece resmileşiyor.
Evet.
Garip olan Allah'ın dini oluyor bu sefer.
Evet.
Suç garip olması gerekirken gariplik Allah'ın dininde kalıyor. Niye? Gürültü yapana kalıyor dünya. Mümin tabi adice gürültü yapmaz. Adice gürültü yapmaz. Ne yapar? Medya ise medya kullanır. Dilekçe hakkını kullanır. Durma hakkını kullanır. Protesto hakkını kullanır. Veyahut da ne bileyim, dükkanına perde çekme hakkı diye bir hak kullanır. Yani sessiz kalmak suç. Becerip becermemek suç değil. Becerip becermemek elimizde olmayabilir bizim. Bizim gerekli refleksi gösterip göstermediğimiz önemli. Dede de zaten ben oğlumun yanında yama duruyorum, bir de onun oğluna karışırsam beni fazla görürler bu evde diye bir hissiyata kapılabilir. Hayır, dedelik ihtiyarlık ağırlığından ferahat et, yükü namaza ver. Yani evet. Senin işte papuçların her zaman kapıda olmuyor diye itiraz eden bir dede görüntüsü verip bıktırmaktansa oradan ferahat et. Mesela yani.
Evet.
Din konusunda dedeliğini göster. Evde böyle, iş yeri arkadaşında böyle. Mesela Müslümanlar iş adamları dernekleri kuruyorlar.
Evet.
Bu iş adamları derneklerine merak ediyorum. Faiz denetimi yapıyorlar mı? Aidat denetimi yaptıkları gibi. Kardeşim siz faize bulaştınız herhalde. Bunu sordum ben hocam bir iş adamı derneğine.
Evet. Ne dendi?
Bu kendi kendimizi denetleme anlamına gelir dedi.
Evet.
Yani nazik bir şekilde bu hepimizin yaptığı bir iş dedi. O zaman dedim yani Müslümanlık, İslam, Allah, Ramazan'da kumanya dağıtmayı, işte İslami faaliyetlere katkıda bulunmayı nere oturtuyorsunuz siz dedim. Cevap yok tabii, zavallı yani. Ne yapalım işte, yürümüyor öbür türlü. Ben kaç işçi çalıştırıyorum biliyor musun? Evet. Sorular hep bunlar.
Bir şey vardır işte, mustadaf değil mi? Mustadaf çizgisi.
Çaresizler.
Çaresizler çizgisi. Yani ben onu demiştim. Yaşayamıyoruz, ne yapalım diye bir yol açılıyor hocam.
Kanun çeşidi. Evet. Yaşamıyorsan bildiğini yap.
Yaşayamıyoruz, ne yapalım? Böylesi bir tür acziyet görüntüsü.
Ama bu ne kadar acziyetten kaynaklanıyor, ne kadar acziyeti suistimal etmekten kaynaklanıyor.
Evet.
Mesela bir Müslüman fiilen haciz noktasına gelmiş, malına mülküne el konuyor noktasına gelmiş olabilir. Bunun için bir zaruret dosyası üzerinden işlem yapılabilir. Senin hala lüks korumaların, yatların, yalıların varken bu zaruret ne biçim kelimedir bilmiyorum. Maymuncuk bir kelime zaruret. Yani zaruret evet, var, zorunluluk evet. Var kelimesi. Burada özellikle bunu toplumsal bir kaymadan da kastediyoruz. Bu mevsimsel yaşamayı.
Evet.
O bireysele de indirmemiz gerekiyor. Zaten bireyler bunu böyle idrak edince sonunda toplum o noktaya geliyor.
Evet.
Yoksa birdenbire 80 milyonluk bir ülkede dinden taviz başlamıyor.
Tabii ki.
8 kişiyle başlıyor bu. 9 kişiyle başlıyor. Dolayısıyla ateşin ilk çıktığı yerde suyu dökmek gerekiyor.
Evet.
Yani daha küçükken baş kaldırmadan iblis bize taktik öğretmeden, topluma taktik öğretmeden emri bil maruf nehy anil münker yapan müminler olarak müdahale etmemiz gerekiyor. Bunu erteledikçe canavar büyüyor.
Evet.
Büyüdükçe canavar müdahale imkanımız olmuyor. Bu neye benziyor biliyor musun üstadım? İnşallah böyle değildir. Ben orman yangınlarında dikkat ediyorum. Ormanı bırakıyor ormancılar. Ormanın 100 metre etrafından ağaç kesiyorlar.
Evet, yayılmasın gibi.
Ama bu aslında bile bile gerisini yakmaya bırakıyor değil mi?
Yani öyle, şimdi şöyle bir şey, yani yaygınlaşacak diye o alanı kesiyor ki yaygınlaşmasın düşüncesi.
Yok, çare olup olmadığını evet. Konuşmuyorum. Evet. Dinleyicilerimiz bunu idrak etsin, ne anlattığımızı.
Bir alanı yansın burası.
Mesela 10 dönüm yer yanıyor.
Evet.
11. dönümü kesmeye başlıyor.
Evet.
Orayı helak etmeyi gözden çıkarıyor.
Çıkarıyor, evet.
Gerisi bana kalsın düşünüyor. Bir çare olmadığı için belli. Ama bu insana uygulanamaz hocam.
İşte o yani...
Mesela Antalya'yı bırakalım böyle diyemeyiz.
Yangın çıkmış bir kere. Belki toplumda o yangının çıkmasını önlemek lazım.
İki politika uygulayacağız. Bir, hiç bulaşmamışlar üzerinde korumacılık yapacağız.
Evet.
İki, ne kadar yanarsa yansın, son nefesine kadar her insanla ilgilenecek. Evet. Kimseyi cehenneme bırakamayız hocam.
Evet.
Kendimiz kalmayacağımız gibi inşallah cehennemde hiç kimseyi cehenneme uygundur, adaydır diye bırakamayız. Bıraktığımız zaman Allah-u Teala'ya karşı suç işlemiş oluruz. Niye? Çünkü cehenneme girmemek ve bir insan düşürmemektir hedefimiz mümin olarak. Bu ana politikamız olması gerekiyor ümmeti Muhammed olarak yaşadığımız sürece.
Gene de son şey olarak hocam, yani bir iki dakikamız var. Yani ulaşabildiğimiz insana ne demeliyiz? Yani bu mevsimler, zamanlar, ortamlar, buna rağmen ne yapmalı insan?
Şimdi bir kere
son mesaj verelim.
Benim kanaatim
ulaşabildiğimiz insanlara.
Şudur ki hocam, faize bulaşanından zinaya vesaireye kadar kim olursa olsun, mümin olduğu sürece insanlar böylesi bundan sonra uygundur demiyorlar.
Demiyorlar. Evet.
Sağdan soldan mazeret uyduruyorlar. Takvanın, Allah korkusunun kaybolduğunu görüyoruz biz. Dolayısıyla imandan, Allah korkusundan, cennet umudundan, cehennem korkusundan gündemli gitmek lazım insanlara. Direkt bu faize niye bulaştığından başlayınca o da sana gerekçeleriyle geliyor.
Evet.
Ben bunu anlatabildim mi? Yani ana üretim noktasında yani
bulunduğu noktayı savunma psikolojisine itmemek lazım.
Çünkü direkt niye faize bulaştın demek başka. Biz cennet için yaşıyoruz. Cehennemden korkuyoruz. Rabbimiz bizi 24 saat görmek istiyor. Bizi iş yerinde de görmek istiyor, camide de görmek istiyor diye. İslam'ın temelleri üzerinden gidiş yapmak lazım ki aslına çevirelim o insanı. Biz bir hatayı düzeltirken asıl gayemiz kayışı, yuvarlanışı düzelmek istiyor. O yuvarlanış da imandan da uzak kalmaktan kaynaklanıyor.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayatı Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bugün ya İslam'ı hayatımızın bütün alanlarında ve bütün zamanlarda uygulamak gerektiğini, o hassasiyeti kaybetmemek gerektiğini, mevsim şartları veya bir takım karşı karşıya kaldığımız zaruretlerde ölçüyü kaybetmemek, yani bu ortamın gereği budur diyerek İslam'ın ana hassasiyetlerini göz ardı etmemek gerektiği üzerinde konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.